Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Bakara suresinin 218 ve 219. ayetlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâh أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ قُلْ فِيهِمَا كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
صدق الله العلي العظيم
رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür. Ve sana ne infak edeceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 16 Haban 1401 Hicri Kameri, 12 Rebiyusani 1444 ve Miladi 7 Kasım 2022 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumların ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Abdullah Kıran ile Netanyahu'nun parlamento seçimlerini kazanması üzerinden yapılan röportaj, İran basınında seçmeler, İran kıssalları ve efsaneleri, İran'ın korunan yaban hayatı ve kalıcı tır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran'da yabancı uyruklu 26 terörist yakalandı. Yargı erki başkanı Muhsin Ece, düşmanın devrimin ilerleme trenini durdurmak için her şeye başvurduğunu belirtti. İran şirketleri Müsiyat Fuarı'na güçlü şekilde katılım gösterdi. Astana görüşmeleri Kasım ayı sonunda yapılacak. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Türkiye'nin Suriye'de kolera salgını tetiklediğini söyledi. Ve geçen 24 saatte Filistinliler 19 operasyon gerçekleştirdi. Şimdi haberler.
İran İstihbarat Bakanlığı, Şira cinayetiyle bağlantılı 26 yabancı uyruklu IŞİD'li teröristlerin tutuklandığını açıkladı. İstihbarat Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Şira cinayetiyle bağlantılı 26 yabancı uyruklu IŞİD'li teröristlerin tutuklandığı bildirildi. Açıklamada tutuklanan kişilerin Azerbaycan Cumhuriyeti, Tacikistan ve Afganistan uyruklu olduğu belirtildi. Kutsal Türbe'ye yapılan silahlı saldırının failinin Tacikistan vatandaşı olduğu kaydedilen açıklamada, bir Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşının terör eyleminin yönlendiricisi olduğu ifade ediliyor. Yazılı açıklamada söz konusu teröristler, Fars, Tahran, Alborz, Kerman, Kum ve Rezevi Horasan eyaletlerinde tutuklandı. Bazıları da doğu sınırlarından kaçarken yakalandı denildi. 26 Ekim'de Şiraz kentindeki Şahçara Türbesini düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi şehit düştü, çok sayıda kişi yaralandı. Terör örgütü IŞİD olayın ardından sosyal medya üzerinden yayınladığı yazılı açıklamayla saldırıyı üstlendi. Silahlı saldırıyı düzenleyen ve yaralı şekilde ele geçirilen IŞİD'li terörist hastanede ölmüştü.
İran Yargı Arkibaşkanı Hücret-ül İslam Muhsin Ece'yi düşmanın İslam İnkılabı'nın ilerleme trenini durdurma çabaları doğrultusunda tüm yumuşak, sert ve hibrit girişimlerde bulunduğunu kaydetti. Yargı Arkibaşkanı bugün yargı toplantısında yaptığı konuşmada Amerika, Siyonistler, İngiltere ve diğer bazılarının tüm imkanları ve hibrit girişimleriyle İran'ın güvenliğine ve nizama darbe vurmaya çalıştıklarını işaretli son olayların arkasında da bunların olduğunu kaydetti. Yargı Arkibaşkanı ülkenin güvenlik ve yargı sistemlerinin kargaşa eylemlerinin esas unsurlarını tespit edip yakalama noktasında iyi başarılar elde ettiklerini, bu sürecin devam ettiğini söyledi. Muhsin Ece'yi cinayet işleyen, silah taşıyan, vatandaşların malını ateşe veren, kamu düzenine zarar veren, iş dünyasının faaliyetini engelleyen, korku yaratan, vatandaşların huzurunu bozanların bir an evvel tespit edilerek yargıya teslim edilmesinin altını çizdi.
İran Polis Teşkilatı Sınır Güvenlik Birliği Komutanı son 45 günde sınır muhafızları tarafından yaklaşık 600 adet silahın ele geçirildiğini bildirdi. Ülkenin güneydoğusunda İran'dan Sistan ve Beluşistan vilayetinin sınırlarını incelemenin ardından gazetecilere konuşan General Ahmed Ali Guderzi, son 45 günde İran sınır muhafızlarınca silah kaçakçılığı yapan birkaç çetenin çökertildi ve yaklaşık 600 adet silahın ele geçirildiğini duyurdu. Bu rakamın geçen senenin aynı dönemine göre %26 oranında artış gösterdiğini belirten General Guderzi, ülkedeki olaylar ve kargaşa eylemlerine de temasla bu olayların kaynağının Amerika, çocuk katili İsrail rejimi ve uşaklarından olduğunu kaydetti.
İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye teknik heyetlerinin katılımıyla su konusu ele alındı. İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Dışişleri Bakanlıkları temsilcilerinin sorumluluğuyla İran ve Türkiye ortak toplantısı Yüksekova ve Urmiye kentlerinde 3 gün süreyle iki ülkenin sınır ve su konuları gündemiyle düzenlendi. İçişleri Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Silahlı Kuvvetler ve Sınır Güvenlik Komutanlığı temsilcilerinin katıldığı bu toplantıda taraflar üzerinde mutabık kaldıkları konulara ilişkin ortak belgeye imza attı. Karasu ve Zincibar nehirleri Türkiye topraklarından doğuyor.
2 ila 5 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen ve İranlı bilgi tabanlı firmaların yoğun bir şekilde katıldığı 19. Uluslararası Müsiyat Fuarı sona erdi. 19. Müsiyat Fuarındaki İran standı müdürü Golam Reza Rizayan, fuarla ilgili yaptığı açıklamada 10 firmadan oluşan İran bilgi tabanlı şirketler standının İnovasyon ve Gelişme Fonu ile Uluslararası Bilim ve Teknoloji Takas Merkezi'nin işbirliği ve desteğiyle bu fuarda faaliyet gösterdiğini duyurdu. Rızayan açıklamasını şöyle sürdürdü. İran bilgi tabanlı firmaları petrokimya ve deterjan ham maddeleri, yağ ve gris, maden patlaması, turbo şarj elektrikli musluklar, araç aydınlatma buharları, elektrikli cihazlar, işletme süreçleri yönetimi ve GSM operatörü alanlarındaki üretim ve ürünlerini fuarda ziyaretçilere sergiledi. Türkiye, İran, Azerbaycan Cumhuriyeti, Rusya, Venezuela, Gürcistan, Avustralya, Belarus, Belçika, Hollanda, Amerika, Endonezya, Almanya ve Malezya'dan 439 firmanın katıldığı fuar, Türkiye Ekonomi Bakanı ve Müsiyat Genel Sekreterinin katıldığı tören ile 2 Kasım tarihinde açıldı. Fuarın Türkiye'deki önemi dikkate alınarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fuarı gezerek katılımcılara başarılar dilemişti. Erdoğan fuara yaptığı ziyaret sırasında 19. Müsiyat Fuarı'na 125 ülkeden 100 bin kişinin katıldığını ve fuarın değerinin 5 milyar doları bulduğunu ifade etmişti.
İran, Rusya ve Türkiye'nin garantörleri olduğu Suriye konulu Astana görüşmelerinde yeni toplantının Kasım ayının sonunda gerçekleştirileceği açıklandı. Kazinform haber sitesine göre Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Suriye konulu Astana görüşmelerinde yeni toplantının Kasım ayının sonunda gerçekleştirileceğini bildirdi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya Federasyon Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Temmuz 2022 tarihinde Tahran'da Astana formatı çerçevesinde üçlü zirve için bir araya gelmişti. Devlet başkanları Astana sürecinin Suriye krizinin barışçıl ve sürdürülebilir çözümündeki öncü rolüne vurgu yapmışlardı. Öte yandan Eylül ayında New York'taki Türk evinde gerçekleştirilen Astana süreci Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Toplantıya Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de katıldı. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada Astana süreci Dışişleri Bakanları toplantısını icra ettik. Suriye krizine kalıcı siyasi çözüm bulunması için diplomatik çabalarımızı her alanda sürdürüyoruz dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan elde edilen kazanımların altın tepside sunulmadığını belirterek krizlerden ziyade Türkiye 100 yılından bahsedebilmemizin arkasında 20 yıllık tecrübe var. Gazete köşelerinde umutsuzluk aşılayanlara prim vermeyeceğiz dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde 2000 Köy Yaşam Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Erdoğan şöyle dedi. Hiç şüphesiz günümüz dünyasından ilerlemenin koşullarından biri eğitimdir. Köy yaşam merkezlerinde sadece eğitim değil, çocuklarımızı burada geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. Eğitim camiamız için büyük bir kazanç olan bu projeyi destek verenlere cani gönülden tebrik ediyorum. Sıradan memuriyet yerine vatan görevi yürütülen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Şimdi sıra Türkiye ve 100 yılını inşa etmeye gelmiştir. Mimarı da sahibi de 85 milyonun tamamıdır. Hasta adam olarak görülen milleti nasıl ayağa kaldırdıysak, önümüzde çıkan engelleri nasıl birlik ve beraberlik içinde atlattıysak, inşallah bugün de milletimizin ve insanlığın tarihinde Türkiye 100 yılını beraberce hayata geçireceğiz. Önümüzdeki sene Cumhuriyetimiz 100. yaşı ile beraber Milli Eğitim Bakanlığımızın 100. yaşını kutlayacağız. Dün Avrupa'nın hasta adam olarak gördüğü bir ülkeyi nasıl ayağa kaldırdıysak, Türkiye'de son 20 yılda nasıl dünyanın parlayan yıldızı haline getirdiysek, Türkiye 100 yılına da beraber yerine getireceğiz. Gazete köşelerinde umutsuzluk aşılayanlara da prim vermeyeceğiz.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Savunma Bakanlığı'ndan bir heyetin Türkiye'de bulunduğunu belirterek, Türkiye-Amerika Üst Düzey Savunma Grubu toplantısı bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılıyor dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahında yurt içi ve sınır ötesi birliklerin komutanları ile yaptığı video konferans toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in liderliğinde 22 Temmuz'da Karadeniz Tahıl Girişimi Belgesi'nin imzalandığını, bu kapsamda Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatına başlandığını ve 29 Ekim'de Sivastopol'da gerçekleşen saldırı sonrasında Rusya Federasyonu'nun tahıl inisiyatifini askıya aldığını ifade etti. Tahıl koridorunun yeniden açılmasına yönelik gerçekleştirilen görüşmelere vurgu yapan Akar, o günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız muhatapları ile yoğun görüşmeler gerçekleştirdi. Biz de Rusya Savunma Bakanı Sayın Şoygu, Ukrayna Savunma Bakanı Sayın Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Sayın Kubrakov ile yakın temas içinde olduk. Yapılan çalışmaların yoğun temasları sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımız 2 Kasım'da tahıl koridorunun yeniden açıldığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Tahıl inisiyatifi kapsamında bugüne kadar Ukrayna limanlarından ayrılan toplam gemi sayısı 431 olurken taşınan tahıl miktarı 10 milyon tonu geçti. Öte yandan Amerika Savunma Bakanlığı'ndan bir heyetinde Türkiye'ye geldiğini açıklayan Akar, Türkiye-Amerika Üst Düzey Savunma Grubu toplantısı bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılıyor dedi.
Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile yolcu otobüsü çarpıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Van'dan Ağrı istikametine giden 34EG1164 plakalı Van Yolu firmasına ait yolcu otobüsüyle biri pancar yüklü iki kamyonun Tutak ilçe merkezinde karıştığı kaza meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle alev alan otobüsteki yangını itfaiye ekipleri uzun uğraşlar neticesinde söndürdü. 21 kişinin olduğu öğrenilen otobüsteki 7 kişi ölürken ikisi ağır, 11 kişi kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Tutak Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma ile ilgili iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü Türkiye'nin Suriye ile Kuzey ve Doğu Suriye'de yaptığı su kesintisinin halk sağlığı açısından tehlikelerine ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'nin Fırat'ın suyunu keserek Kürtlerin olduğu bölgelere akışı engellediği ifade edilen açıklamada İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktör Yardımcısı Adam Kogel, Suriye ile Kuzey ve Doğu Suriye'de su krizine müdahale edilmemesi durumunda kolera salgınının halk sağlığını ciddi oranda tehdit edeceğini uyarısında bulunarak Suriyelileri etkileyen su kaynaklı son hastalık olmayacak ve salgınların devamı gelecek dedi.
Geçen 24 saatte Filistinliler 19 operasyon gerçekleştirdi. Ayrıntıları dinliyorsunuz.
İbrani kaynakların itirafına göre son 24 saatte Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında 19 direniş operasyonu Filistinliler tarafından gerçekleşti. Son haftalarda Batı Şeria'da Filistinlilerin işgal rejimi ve Siyonistlere yönelik direniş operasyonları kayda değer şekilde artmıştır. Cenin ve Nablus ise Filistinlilerin Siyonist işgalcilere karşı silahlı operasyonlarının merkezi haline dönüşmüştür. İbrani kaynaklar bu bağlamda son 24 saatte Filistinlilerin işgalcilere karşı 19 operasyon düzenlendiğini duyurdu. Açıklamaya göre bunlardan 5'inin Batı Şeria'da ateş etme şeklinde oldu. Geçen 24 saatte Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında Filistinliler ile işgalciler arasında 10 çatışma yaşandığını, bu çatışmalar sonucu birkaç Filistinlinin yaralandığı ifade edildi. Öte yandan Siyonist rejimin cezaevlerini kurumuna bağlı baskıcı güçler Hedarim zindanındaki Filistinli esirlere dün akşam baskın düzenlediği bildirildi. Filistinli Esirler Kulübü bu bağlamda yaptığı açıklamada İsrail rejiminin baskıcı güçlerinin Hedarim zindanının 30. ve 35. bölümlerine baskın düzenleyerek esirleri bastırıp odalarını arayıp kişisel malzemelerini karıştırdığını duyurdu. Filistinli kaynaklar işgal rejiminin zindanlarında yaklaşık 4500 Filistinli esirin tutulduğunu, bunlardan 131'inin kadın ve 175'inin çocuk olduğunu bildiriyor. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Dün akşam Cenin mülteci kampında direniş hareketlerinin askeri kanatlarına mensup mücahitler, şehit komutan Faruk Selam'ın ailesine destek ve işgal terörüne karşı direnişte kararlarını ortaya koymak amacıyla gösteri yürüyüşü düzenledi. Mücahitler mülteci kampının sokaklarında dolaşarak şehit Faruk Selam'ın ailesinin evine doğru ilerledi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nda yaptığı konuşmada küresel ısınma konusunda dünyanın ya dayanışmayı ya da toplu intiharı seçeceğini söyledi. Küresel ısınma ve artan etkileri karşısında insanlığın işbirliği yapması gerektiğini altını çizen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bunun yapılmaması durumunda insanlığın yok olacağı uyarısında bulundu.
Varisleri Journal gazetesi Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Ukrayna'da yaşananların tırmanıp nükleer bir krize dönüşmemesi adına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı Yuri Ushakov ve Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikola Patrushev ile gizli görüşmeler gerçekleştirdiğini yazdı.
Ve yürüttükleri ortak tatbikatlar nedeniyle Kuzey Kore hedefine oturan Amerika ve Güney Kore'nin üsleri füzelerin hedefi oldu. Kuzey Kore ordusu nükleer füze testlerinde iki ülkenin hava üslerine ve komuta sistemlerine saldırıyı simüle etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Muhterem dinleyiciler, Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Suudi Arabistan'da idam üstüne idam ile ilgili. Avrupa merkezli Suudi İnsan Hakları Örgütü, Riyad yetkililerinin 15 tutuklu hakkında idam cezası verdiğini ifşa ederek, bu kararlarla idam yüzünden ölüme maruz kişi sayısının 53'e yükseldiğini, bunlardan 8'inin çocuk olduğunu duyurdu. İnsan haklarını savunan aynı örgüt, 8'i çocuk olmak üzere onlarca tutuklunun idamı hakkında Suudi yetkilileri uyararak, idam eşiğindeki Suudi tutukluların sayısının açıklanan rakamlardan daha fazla olduğunu, hakkında bilgi bulunmadığını kaydetti. Daha önce de Arap Yarımadası'nda insan haklarını savunan komite, Arabistan'ı idam ve korku ülkesi niteleyerek bu ülkede siyasi tutuklular ve sivil ve insan hakları aktivistler başta olmak üzere yeni katliam dalgası hakkında uyarıda bulunmuştu. Komite, Riyad Ağır Ceza Mahkemesi'nin siyasi tutuklulardan protestocular ve aktivistlere kadar Suudi vatandaşlar aleyhinde verdiği kararların ardından bu ülkede insani ve insan haklarının tehlikeli durumunu inceleyen bir açıklama yaptı. Komite, Suudi Mahkemenin kendi düşünce ve inançlarını sosyal medya veya barışçıl yürüyüşlerle dile getirdiklerini ve özgürlük, adalet ve sosyal eşitlik taleplerinde bulundukları için hakkında idam cezası verdiğini belirterek, bu kararların keyfi olup Riyad'ın insan haklarına uyduğu ve idam kararını iptal ettiğine dair iddialarının yanlış olduğunu gösterdiğini belirtti. Komite ayrıca Yusuf El Minasif, Abdülmecid En-Nemr, Cevad Kariris, Fazıl Es-Safevin Fani, Ali El-Mebik, Muhammed El-Libad, Muhammed El-Ferec, Ahmet Ali İdgam, Hasan Zeki, Ali Ferec ve Ali Es-Sabiti'nin yasal yaş altında olduklarına rağmen haklarında toplu idam kararı verildiğini vurguladı.
Arabistan'da hakkında idam kararı verilen bu kişilerin tutuklama ve cezaya çarptırılmaları hakkında hiçbir güçlü kanıt sunulmamakta. Örneğin Yusuf El Minasef'e yöneltilen suçlama güvenlik güçlerince ateşli silah ile öldürülen bazılarının cenaze törenine katılmak, gösterilere katılıp yönetim karşıtı sloganlar atmak, fitin çıkarma ve güvenliği bozmaya çaba göstermek, grev, protesto ve eylemlere teşvik etmek, terör çetelerine katılmak ve güvenli güçlerine ateş etmektir. Bu arada Arabistan'da idama çarptırılanlar, idamdan önce ruhi ve fiziksel işkencelerden geçiriliyor. Avrupa Merkezli Suudi İnsan Hakları Örgütü'nün gözlemlerine göre, bu kişiler tutuklandığı andan itibaren sadece kendileri işkenceye ve kötü muameleye maruz kalmıyor. Hatta ailelerine de kötü muamele yapılıyor. Ancak Suudi Arabistan'da idamların artarak sürmesinin nedenlerine bakınca, bu rejimin insan hakları ile ilgili uluslararası belgelerden hiçbirine bağlı kalmadığı görülüyor. Çünkü Suudi rejimi bu belgelerin hiçbirini kabul etmemiştir. 1948 tarihli Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi, 1966 Evrensel Sivil ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, 1966 Evrensel Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Halklar Sözleşmesi, Arabistan'ın kabul etmediği uluslararası belgeler arasında yer alıyor. Riyad'ın siyasi ve yargı sisteminde insan hakları olumsuz bir anlam ve kavram sayılıyor. İnsan haklarından söz etmek, ülkede mevcut durumu eleştirmek anlamına geliyor. Bu arada Suudi Arabistan esasen güncel anayasaya sahip değildir. Yargı sistemi açısından konuya bakıldığında bu ülkenin yüksek yargı kurulu, yargının başındaki organ olarak 11 kişilik üyelere kral tarafından atanıyor. Başka bir konu da Suudi Arabistan'ın örgütler ve ülkeleri susturmak için kendi petrol dolarlarını yoğun bir şekilde kullanıyor. Nitekim Uluslararası Af Örgütü, Ekim 2013'te Riyad'ın parayla uluslararası camianın bu ülkede insan hakları durumunu eleştirmesine engel olduğu duyuruldu.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Papa'nın insan haklarını ihlal eden Ali Halife'yi takdir etmesi konusunda. Müzik. Papa Francis, Bahreyn'de bir grup Hristiyan'a yaptığı konuşmada Ali Halife rejimini gayrimüslimlere yönelik politikasını takdir etti. Oysa Bahreyn'de hem Müslümanlar ve hem gayrimüslimlere yönelik şiddet ve insan hakları ihlalleri sürmekte. Perşembe günü Bahreyn'e giden Katolik dünyası ruhani lideri Papa Francis, dün 30 bin kişilik Hristiyan grubuna yaptığı konuşmada Bahreyn yönetiminin gayrimüslimlere yönelik politikasını kısmen açık niteleyerek övdü ve bu toprakların çeşitlilik içinde barışık yaşamının canlı tablosu olduğunu kaydetti. Bahreyn'de büyük bir kitle haline gelen yabancı İşçiler başta olmak üzere insanlara yönelik şiddet ve insan hakları geniş şekilde işlendiği bir sırada Katolik dünyasının ruhani lideri Papa bu açıklamada bulundu. Bilindiği gibi Asya'nın çeşitli ülkelerinden gelen çok sayıda yabancı uyruklu işçi Bahreyn'de kötü şartlar altında çalışmakta. Fars Körfezi ekonomisinin bel kemiğini teşkil eden bu işçiler, inşaat, hizmet, taşımacılık, petrol ve doğalgaz gibi önemli sektörlerde faaliyet göstermekteler. Uluslararası Çalışma Örgütü ve insan haklarını savunan bazı uluslararası örgütler yayınladıkları raporlarında defalarca Fars Körfezi ülkelerinde çalışan göçmen işçilerin bir süredir istihdam ajansları ve işverenler tarafından istismar edilme, uygun olmayan şartlarda çalışma, özgürlük haklarından yoksun bırakma veya kısıtlı şekilde bu haklardan yararlanma gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığını bildirmiştir. Bazı yabancı uyruklu kişiler hatta Bahreyn'in güvenlik ve askeri teşkilatlarında çalışmakta. Uygun konfor imkanlarına sahip olan bu gruplar, ülkedeki sivil hareketler ve halk yürüyüş ve eylemlerini bastırmakta rol ifa ediyorlar.
Bu arada Papa'nın takdir ettiği Bahreyn'de Marama'ya gerçekleştirdiği ziyareti sırasında çeşitli gösteriler düzenlendi. Papa'nın ziyareti, bu ülkede yakında düzenlenecek seçimlerin öncesine denk getirmesi, Ali Halife rejiminin kendisinden temiz bir toplu sunmak için olduğu anlaşılıyor. Oysa Ali Halife rejimi 2011 yılından beri özellikle insan hakları ihlalleri ile ilgili karnesi oldukça kabarık hale gelmiştir ve Papa'nın ziyareti gibi temaslar uluslararası dinler arası diyalog forumu gibi toplantılara ev sahipliği yapması bu karneyi aklayamaz. Siyasi tutukluların aileleri ve yakınları Manama'da Papa Francis'in konvoyunun yolu boyunca toplanarak bu ülkede siyasi tutukluların serbest bırakılmasını isterken Bahreyn güvenli güçleri ise bu ailelerin Papa ile görüşmelerine engel oldu. Bu koşullarda Papa Ali Halife rejiminin hoşgörü politikasını takdir etti. Buna ilaveten Papa'nın İsa kentinde bir okulda öğrenciler ve öğretmenlere yaptığı konuşma sırasında öğrenciler hoşgörü ve barışık yaşama slogan değil, eylemdir, Hasan Haşima'yı serbest bırakın, siyasi tutukluları serbest bırakın ve mezhepçiliği durdurun yazılı pankartlar açarak Ali Halife rejiminin politikalarına tepki gösterdiler. Fakat Papa bu sloganları dikkate almadan konuşmasına devam etti. Sonuç itibariyle Ali Halife rejimi, Papa'nın ziyaretiyle kendi yönetiminden olumlu bir tablo sunma gibi hedeflere doğrultusunda yararlanmaya çalışıyor. Papa'nın eleştirilerine yol açan Bahreyn ziyareti dün sona erdi. Bazı uzmanlar da bu ziyaretten sonra Ali Halife rejiminin yabancı işçiler dahil muhalif isimler, eleştiride bulunanlar ve protestoculara karşı sistematik şiddetin aracı artabileceği uyarısında da bulunuyorlar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir röportajımızla da sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Batı Asya bölgesinde ve işgal altındaki toprakların içinde kaygıların zirveye ulaştığı bir sırada eski başbakanı Benjamin Netanyahu ve aşırı sağcıları İsrail'in başına geçti ve iktidarı eline geçirdi. Bu durum Batı Asya bölgesinde yeni endişelere yol açtı değerli dinleyiciler. Siyonist rejimin seçim komitesi oyların %100'ünü saydıktan ve bu rejimin eski başbakanı Netanyahu koalisyonunun toplam 64 sandalye kazanarak zafere ulaşmasının ardından Knesset seçimlerinin kesin ve net sonuçlarını açıkladı. Böylece Siyonist parlamentoda 120 sandalyeden 64'ü Benjamin Netanyahu koalisyonuna gitti. Bu zafer Yahudi aşırılık yanlılarının 14 sandalye kazanmasıyla elde edildi değerli dinleyiciler. Bu da Siyonist rejimin iç koşulları ve aslında bölgesel politikası hakkında endişeleri arttırdı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu girişten yola çıkarak biz bugünkü sohbetimizde İsrail'in seçimlerini ve bunun bölgesel anlamda Filistin üzerindeki olası etkileri hakkında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Siyasi analist Sayın Abdullah Kavan hocamız bizimle birlikte. Abdullah hocam hoş geldiniz, saygılaşınız efendim.
Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi Filistin gelişmeleriyle ilgili bu haberi muhakkak siz de duydunuz. İsrail'in eski başbakanı Benjamin Netanyahu tekrar Siyonist rejimde gücü ve iktidarı ele geçirdi. Bu aslında aşırı yanlı kesimin tekrardan iktidara geçmesi bir tür endişeleri ve kaygıları beraberinde getirdi. Biz bu konuya özellikle Filistinliler açısından nasıl bakmalıyız? İsrail'in yeniden Netanyahu'yu görmesini siz nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Yani şu bir gerçek ki İsrail tarihinde kim gelirse gelsin politikalarında fazla bir değişim görmüyoruz. Yani bu gerçekliği kabul etmemiz gerekir. Fakat şöyle bir gerçeklik de var. Zaman zaman çok aşırı derecede Filistin üzerine gidildiği zaman az da olsa bazı dönemlerde Filistin halkına karşı yapılan zulmü protesto eden İsrailliler de vardı. Bunu da görmek gerekir. Fakat böyle aşırı şekilde sağcı olan ve işte oyların %100'ünü alan bir iktidarın ve politikasını tamamıyla savaş üzerine, katliam üzerine, saldırı üzerine kuran bir idarenin, bir şahsiyetin gelmesi bütün İslam aleminde, özellikle de Filistinler açısından bir endişeye yol açtı. Çünkü bu yerelde bir destek olarak, yani bu politikanın sürdürülmesiyle ilgili bunu benimseyen bir halkın desteği, evet, bu endişelere sebebiyet verdi. Fakat bu endişe, bu saldırganlıktan ziyade şöyle bir geniş çerçeveden meseleye baktığımızda Müslüman ülkelerin meseleye bakışı ve şimdiye kadar Filistin'e yapılan saldırılı, özellikle de bu Netanyahu döneminde aşırı şekilde Filistinlilerin üzerine gidilmesi ve bunun destek halk tarafından desteklenmesi ve sıradan bir destek değil, %100'ünü alması Müslüman ülkeleri açısından, Müslüman liderleri açısından, Müslüman halk açısından ibretle izlemesi gereken bir durumdur. Eğer bugün Müslüman ülkeler Filistin'e sahiplik etmiş olsalardı hakkıyla, hangisinin kazanması pek de önemli değildi. Fakat politikalarını saldırı üzerine hiçbir şekilde uzlaşmadan yana koymayan bir liderin %100 halkın desteğini alması ve şuna işaret ediyor ki bundan sonraki saldırılar ve o politikaların devam edeceği ile ilgili bir tablo ortaya çıkıyor. İşte İslam İşbirliği Teşkilatı'dır ya da farklı oluşumlardır. Ve özellikle de belki Türkiye açısından bunu değerlendirmemiz gerekir ya da İran açısından bunu değerlendirmemiz gerekir. Bunların da yapılan saldırılara karşı, özellikle Filistin'e karşı yapılan saldırılara karşı ya da haksızlıklara karşı ya da işte o Gazze ablukasına karşı zaman zaman yapılan böyle sadece İslami açıdan değil belki insani açıdan kabul edilemez saldırılara karşı Refleks sadece sözlü olmaması gerekir. Refleks sadece sözlü olduğu zaman işte Netanyahu gibi politikasını, siyasetini, seçimleri saldırı üzerine kuran ve bunun desteği aldığı zaman bunların saldırı oranları artacaktır. Bu yönden aslında meseleye bakmak gerekir.
Tahran Radyosu.
Siyonist rejimin parlamento seçimlerinde aşırı sağ partilerin yüksek oylarını, yerleşimcilerin ve işgalcilerin aşırılık ve ırkçılığa yönelik artan eğilimlerinin efendim bir doğal sonucu olarak değerlendirmek mümkün mü?
Şu açıdan aslında yerleşkes dediğimiz ya da işte Filistin topraklarını işgal eden ve aslında bunu meşru gören bir halk kitlesi de var. Ve bana göre en tehlikeli noktalardan bir tanesi budur. Çünkü onların inancına göre zaten Müslümanların toprakları, Müslümanların canları, malları onlara helaldir. Eğer siz Siyonizmin temel noktasına baktığınız zaman, irdelediğinizde bütün yani varlıkların, daha doğrusu insanların kendilerine hizmet için yaratıldığına inanan bir topluluk var. Tabii bunu belki genelleme anlamında söylemek haksızlık olur ama bu destek, Netanyahu'nun bu desteği ve hele hele %100 olan bir destek, bu düşüncenin gittikçe İsrail içerisinde yaygınlaştığı, bunun kabul görüldüğü ve bu yönde ciddi bir propagandanın da olduğunu gösteriyor. Ve siz de dikkat edersiniz ki hem geçmiş görüntülerden hem yapılan eylemlerden birebir Filistinlilerin topraklarını, evlerini işgal ederken öyle bir halk var ki bunu rahatlıkla sindirebilen, kendi hakkı olarak gören bir yapıdan, bir anlayıştan, bir düşünceden bahsediyoruz. Bu da yani sadece toplumsal olarak değil, düşünce olarak tehlikeli bir duruma doğru gidiyor. Netanyahu'nun az veya çok destek almasından ziyade bu düşüncenin kabul görülmesi ve bundan sonra bu tür saldırıların, bu tür işgallerin, bu tür yıkımların devam edeceğinin işaretini gösteriyor.
Doğru. Hocam son soru olarak soruyorum. Sizin de belki hatırlıyorsunuzdur. Netanyahu döneminde Siyonist İsrail rejiminin Arap ülkelerle ilişkilerini normalleştirme süreci başlamıştı. Hatta Birleşik Arap Emirliği ile çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalanmıştı. Gelinen aşamada Netanyahu'nun tekrar seçilmesi sizce Araplarla Siyonistler arasındaki ilişkileri nasıl etkileyecek?
Yani şunu net olarak ifade edelim. İsrail hangi ülkeyle bir normalleşme yaşıyorsa kendini emniyete alıyor o taraftan.
Evet.
İlişkileri hem ticari hem siyasi hem ekonomik anlamda bir devletle normalleşme olduğu zaman İsrail'in cesareti 10 kat daha artıyor. Ve sadece Arap ülkeleri değil, son birkaç ay içerisinde belki bunu Türkiye açısından da değerlendirebiliriz. Biliyorsunuz onunla ilgili de normalleşme özellikle ekonomik anlamda, siyasi anlamda bazı diyaloglar oldu. Ve burada yani bizim ülkemizden ciddi eleştiriler aldılar. Hem yönetim olarak hem bu adımı atanlar. Çünkü Türkiye açısından yani buradan konuştuğumuz için bunu değerlendirmemiz gerekir. İsrail ile Türkiye arasında özellikle One Minute meselesinde hatırlıyorsunuz. Şimon Peres'e karşı Tayyip Erdoğan'ın çıkışını hatırlıyorsunuz.
Evet.
Onun haricinde Mavi Marmara meselesini hatırlıyorsunuz. Yani sadece insani yardım getiren, Filistinlilere getiren gemide saldırıya uğrayan ve 10 kişinin şehit edildiği bir dönemde İsrail'le Türkiye kılıçları çekmişlerdi. Ve net çizgilerle Türkiye bazı adımlar atmıştı ki o dönemde ciddi olarak hem Arap ülkelerinden hem Türkiye halkından destek aldılar. Ama şimdi gelinen noktada birkaç ay önce Türkiye yeniden bazı adımlar attı ve İsrail'le normalleşme adımları, ki Arap ülkelerinden bahsettiniz, evet, Arap ülkeleri üzerinden bunu değerlendirdiğimiz zaman kendi ülkemiz açısından da bunu değerlendirmemiz gerekir ki hangi devlet, ister Arap ülkeleri olsun, ister farklı bir ülke olsun, ne zaman ki evet, İsrail'le bir normalleşme sözleri geçiyorsa İsrail kendini güvende hissediyor, daha fazla cesaret alıyor ve Filistin'e saldırılarını özellikle artırabiliyor. Çünkü böyle bir cesaret alıyor. O yönden Arap ülkelerine biz buradan sesleniyoruz. Liderlerine daha doğrusu sesleniyoruz. Çünkü birçok Arap ülkesinde halk bunu istemiyor. Türkiye'de halk bunu istemiyor. Fakat yöneticiler böyle bir temayül gösterdiği zaman, böyle bir açıklama yaptığı zaman hem İsrail cesaret alıyor hem de kendi halkının muhabbetini, teveccühlerini kaybediyorlar. Buradan tekrar Arap ülkelerine gerek Türkiye'ye sesleniyoruz. Normalleşme adımlarını kesin ve İsrail'in cesaret aldığı noktaların önünü kesin. Netanyahu bir önceki dönemde bazı normalleşme adımları atmıştı ve bu normalleşme adımları atılırken aynı gün içerisinde, aynı hafta içerisinde İsraillere saldırıyorlardı. Ve söze geldiği zaman da biz Filistinlilerin arkasındayız, biz Filistinlilerin yanındayız, onların destekleyeceği açıklamaları geliyor. Söz bir yere kadardır. Dediğimiz gibi Netanyahu bundan sonra bu normalleşmeler olduğu müddetçe de bu saldırılarından, bu politikalarından, bu çizgilerinden vazgeçmeyecektir.
Doğru. Hocam bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar.
Çok sağ olun. Allah'a emanet olun efendim. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Abdullah Kavan hocamızla konuştuk. Bugünkü röportajımızda Siyonist rejim İsrail'in parlamento seçimleriyle ilgili Netanyahu'nun tekrar seçimleri kazanması konusu etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınında naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde radikal Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi, İran'da Seyyad 4B füzesinin görücüye çıkması gibi haberler göze çarparken, İttilat gazetesinde İran'da küresel emperyalizmle mücadele günü yürüyüşlerinin Arap medyasındaki yankısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Arap medyası haberlerinde İran halkının Yevmullah olarak adlandırılan 13 Aban Öğrenciler Günü ve küresel emperyalizme karşı ulusal mücadele günü münasebetiyle düzenlediği görkemli ve kapsamlı yürüyüşlerine yer verirken, İranlıların istikbar karşıtlığı ve Amerika'nın Siyonist rejimin ve diğer müttefiklerinin düşmanca eylemlerini kınama konusundaki birliği, Washington'un çabalarını bozguna uğrattı açıklamasında bulundu. Suriye hükümetinin resmi haber ajansı Sana haberinde şunları yazdı. Bugün küresel emperyalizme karşı ulusal mücadele günü vesilesiyle Tahran'da ve İran'ın tüm şehirlerinde öğrencilerin ve İran halkının farklı kesimlerinin katılımıyla büyük yürüyüşler düzenlendi. Bu yürüyüşlere katılanlar küresel istikbarın planlarını kınayarak İran liderine bağlılıklarını ve desteklerini, şehadet ilkelerini ve şehitlerin konumuna olan bağlılıklarını vurguladılar. Yemen'in El Mesire haber kanalı da 13 Aban Yevmullah günü anma törenleriyle ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu. Küresel emperyalizme karşı ulusal mücadele günü münasebetiyle ve yabancıların müdahalesine karşı cuma sabahı İran genelinde öğrencilerin ve halkın farklı kesimlerinin geniş katılımıyla yürüyüşler düzenlendi. İran halkının farklı kesimlerinin geniş katılımıyla İran'ın 900'den fazla şehir ve bölgesinde eş zamanlı olarak küresel emperyalizmi, İran'a yönelik yabancı müdahaleyi ve kaosu kınayan yürüyüşler düzenlendi. Bu yürüyüşlerin kapanış bildirisinde İran milletinin Amerika, İngiltere ve Siyonist rejimin casusluk teşkilatlarının planlarından haberdar olduğu belirtildi.
Reyhan gazetesinde Bahreyn'de siyasi tutuklulara destek gösterisi düzenlenmesi, Suudi Savaş İttifakı'nın Yemen'e saldırıları sürdürmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Horasan gazetesinde denizcilik endüstrisine 750 milyon dolarlık devlet desteğini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu ifadeler yer alıyor.
Cumhurbaşkanının Buşehr ilini ziyareti sırasında yıllık plana göre Buşehr eyaletinde gemi ve deniz yapılarının inşası aktivistlerine ödenen deniz endüstrilerinin desteklenmesi için 750 milyon dolar onaylandı. Deniz endüstrileri çeşitli yapıların ve deniz tesislerinin inşasını gündeminde tutan Buşehr ilinin önemli kapasitelerinden biridir. Buşehr ilinin sanayi, madencilik ve ticaret genel müdürüne göre bu ilin sanayi sektöründe 24 gemi inşa birimi faaliyet göstermektedir. Mehdi Safevi, denizcilik ve gemi inşa sektöründe dolaylı istihdamda dahil olmak üzere yaklaşık 20 bin kişinin çalıştığını belirtti. Gemi inşa sektörünün istihdam yaratan ve katma değeri yüksek bir sektör olduğunu kaydeden Safevi, bu kapasiteyle bu alandaki aktivistleri desteklemek için özel ve kodlanmış bir program hazırlanıp uygulanması gerektiğini ifade etti.
Tahran Radyosu.
Hemşehri gazetesinde ise Irak'ta Şehit General Kasım Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi El-Mühendis cinayetiyle ilgili davanın yeniden açılması talebini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak medyasının aktardığı habere göre Muhammed Şia Es-Sudani başkanlığındaki yeni Irak hükümetinin parlamento fraksiyonu Şehitler Hacı Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi El-Mühendis cinayetiyle ilgili davanın yeniden açılmasını ve bu olayda rol oynayan kişilerin yargı sistemine tanıtılmasını istedi. Bilindiği üzere 3 Ocak 2020 sabahı Amerikan İHA'larının düzenlediği füze saldırısında Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, Haçlı Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El-Mühendis ve beraberindekiler Bağdat Hava Alanı'nda şehit oldular. Ve bu saldırı ve cinayet Amerika'nın dönem başkanı Trump'ın doğrudan emriyle gerçekleştirildi. Amerikan ordusunun şehit General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi El-Mühendis ve arkadaşlarının aracına Bağdat Hava Alanı'nda düzenlediği ve hepsinin şehit olmasıyla sonuçlanan terör saldırısının ardından İran İslam Cumhuriyeti 8 Ocak Çarşamba sabahı erken saatlerde Ayn el-Esad üssünü hedef aldı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacaktır.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Birlikte dinleyelim.
Değerli dinleyiciler, bugün geçen bölümde ele aldığımız İran halk edebiyatının bir başka dalı olan nakkallık, yani hikaye anlatma sanatından ve bu sanatı bilen nakkallardan söz ettikten sonra Cüzer ve Şamardal Hazinesi adlı uzun öykümüze devam edeceğiz.
Geçen bölümde nakkallığın ta eski çağlardan beri dünyanın tüm kavim ve milletleri arasında yaygın olan bir sanat olduğunu anlattık. Nitekim dünyada birçok hamaset ve dini eser yazılmadan önce nakkalların aracılığı ile halka rivayet edilirdi. Fransız araştırmacı Jules Moll da geçmiş kuşaklarda kulaktan kulağa aktarılan öykü ve rivayetlerin milletlerin tarihinin temelini oluşturduğunu belirtiyor. Gerçekte tarih de tam bu noktadan başlamış bulunuyor. Çünkü insanlar yazmaktan önce öykü ve masal anlatmayı ve şarkı söylemeyi öğrenmiştir. Bu öykü ve masalları anlatanlara nakkal adı verilir. Nakkallık aslında bir teknik ve sır sanattır. Nakkallar öykü ve masal anlatımında usta olan ve geçimlerini bu yoldan sağlayan insanlardı.
Öykü ve masal anlatımı İran'da ta eski çağlardan beri yaygın olan bir sanattır. İran'da özellikle kırsal yörelerde yaşayan insanlar milli ve hamaset içerikli hikayeleri koruma geleneğine bağlıydı. Bu insanlar o dönemde toprak sahibi olan eşraftı ve geçmişlerinin tarihine özel ilgi duyarlardı. Tarihi belgelere göre İran'da İslam'dan önce pehlivanların ve padişahların savaşlarda zaferleri ve büyük işleri sözlü bir şekilde anlatılır ve bu gelenek çok yaygındı. Bu iddianın ispatı ise Pehlevi dilinde hazırlanan ve kökleri İslam'ın ilk asırlarına uzanan Hezar Efsan adlı kitaptır. Bu kitap daha sonra Min Bir Gece adlı ünlü kitabın temelini oluşturmuştur. Sasanilerin sonlarına doğru İran'da Hudayname adında Pehlevi dilinde bir kitap yazıldı. Bu kitapta padişahların döneminde yaşanan olaylar anlatıldı ki eski İran'ın öykülerinden sayılır. İranlı bilgin İbni Mukaffa bu kitabı Arapçaya çevirdi ve Sirul Muluk adını verdi. Gerçi kitabın asıl yazar veya yazarları belli değil. Ama o dönemde nakkalların İran toplumunda seçkin konumu olduğunu ve en kültürlü insanlar sayıldığını gösteriyor.
Nakkallık sanatı İslami dönemde de yaygındı ve Şahname ve Gerşasbname'nin dışında Semeki Ayyar, Darabname, Bahtiyarname ve günümüze denk gelen diğer bazı eserler gerçekte eski çağlarda nakkallarca anlatılan öykü ve masallarını içerir. Bu öykü ve masallar aynı yöntemle ve sözlü olarak bir kuşaktan bir sonraki kuşağa aktarılmıştır. İran'da nakkallık sanatı oldukça derin maziye dayanır ve İran'ın yerel kültür ve geleneklerinin korunmasında önemli rol ifa etmiştir. Özellikle insanların arasında okuma yazma yaygın olmadığı dönemlerde nakkallık sanatı oldukça yaygın bir sanattı. Nakkallık sanatı Safeviye döneminde doruk noktasına ulaştı ve günümüze dek geldi.
Tahran Radyosu.
Evet değerli dinleyiciler, halk şarkılarıyla ilgili sohbetimizi burada noktalarken devamını bir sonraki bölüme bırakıyor ve her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçmek istiyoruz. Ve geçen hafta yarıda bıraktığımız Cüzer ve Şamardal hazinesine devam etmek istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Geçen bölümde Cüzer'in Şamardal hazinesini ele geçirerek Abdüssamed'e verdikten sonra Abdüssamed'den aldığı sihirli torbasıyla yaşadığı kente döndüğünü anlattık. Ve dedik ki kardeşleri annesine bıraktığı paraları aldıktan sonra onu kendi haline bırakmıştı ve annesi açlıktan dilenmek zorunda kalmıştı. Cüzer annesini eve götürdü ve teselli etti ve kendisi için sihirli torbadan güzel bir sofra hazırlattı. Şimdi öykümüzün devamını dinleyelim.
Evet, Cüzer sihirli torbanın sırrını annesine anlattı ve onu bu sırrı hiç kimseyle paylaşmaması yönünde tembih etti. Cüzer'in kardeşleri ise annelerinden zorla aldıkları paraları çarçur ettikten sonra eve döndüler. Cüzer her zaman olduğu gibi bu kez de yine onları affetti. Cüzer her gün güzel yemekler hazırlıyor, hepsini yiyor ve geriye kalanını da yoksullara dağıtıyordu. Bir gece Cüzer uykudayken kardeşleri yemeklerin sırrını annelerine sordular. Anneleri de sırrı saklayamadı ve onlara her şeyi anlattı. Selim ve Salim kardeşler sihirli torbayı ele geçirmek için plan yaptılar. Ve bir geminin kaptanından biraz paraya karşılık Cüzer uykudayken onu götürmesini istedi.
Bir gece yarısı Cüzer derin bir uykuya daldığında Salim ve Selim kaptanın iki tayfasıyla birlikte Cüzer'in elini ağzını bağladı ve onu gemiye getirdi. Kaptan ve tayfaları Cüzer'i gemiye attı ve ardından yelken açtı. Ertesi sabah Selim ve Salim annelerine geldi ve Cüzer'in misafirleriyle gittiğini söyledi. Anne üzüldü ve Cüzer'in gitmesini ağladı. Selim ve Salim annelerini Cüzer'i daha çok sevmekle suçladı. Ama anne onları da sevdiğini söyledi. Anne onlara babaları öldüğü günden beri sürekli kendisine kötülük ettiklerini, oysa Cüzer her zaman kendisine iyi davrandığını söyledi.
Bu sözlerin ardından Selim ve Salim öfkelendi ve annelerini dövmeye başladılar. Ardından iki kardeş Cüzer'in iki torbasını zorla annelerinden aldı. Torbalardan biri altınla doluydu. İki kardeş altınları kendi aralarında paylaştılar. Ama sihirli torba üzerine aralarında anlaşmazlık yaşandı. İki kardeş torbayı ikiye bölmek istediler. Ama anneleri müdahale etti ve cahil oğullarına torbanın ikiye bölünemeyeceğini, bölündüğü takdirde sihirli olma özelliğini kaybedeceğini söyledi. Anne torbayı kendisine bırakmalarını ve ne zaman yemek isterlerse gelip ondan almalarını söyledi. Ancak Selim ve Salim annelerinin sözünü dinlemedi ve torbanın üzerinde tartışmaları sabaha kadar sürüp gitti.
Selim ve Salim o gece sihirli torbayı tartışırken padişahın adamlarından biri Selim ve Salim'in komşuluğunda bir eve misafirdi ve aralarındaki tartışmayı duydu. Padişahın adamı sözlerinden sihirli torbanın macerasını öğrendi ve ertesi gün padişaha her şeyi anlattı. Padişah da adamlarına gidip Selim ve Salim'i yakalamalarını emretti. İki kardeş yakalanarak padişahın huzuruna getirildi ve işkence altında sihirli torbayı itiraf etti. Padişah sihirli torbayı aldı ve iki kardeşi hapse attı.
Bu maceranın üzerinden bir yıl geçti. Selim ve Salim padişahın zindanında yatıyorlardı. Cüzer de gemide çalışıyordu. Ta ki bir gün denizde fırtına koptu. Gemi battı. Gemide bulunan herkes öldü. Ancak Cüzer kurtuldu ve kendini sahile kadar ulaştırmayı başardı. Cüzer yalın ayak yola koyuldu ve sonunda Arabistan'a giden bir kervana ulaştı. Kervan başı iyi kalpli bir bezirgandı. Cüzer'i görüp macerasını duyunca kendisinden onlarla birlikte yola devam etmesini ve kendisi için çalışmasını istedi. Cüzer de kabul etti. kervan Cidde kentine vardı. Tesadüfen o dönem hac mevsimiydi. Bezirgan Kabe'yi ziyaret etmek istedi ve Cüzer'i de yanında Mekke'ye götürdü. Cüzer Kabe'yi tavaf ederken birden tanıdık bir sima gördü. O Abdussamed'di. Cüzer hemen yanına koştu ve selam verdi. Abdussamed Cüzer'i görünce çok sevindi. Ona sarıldı, öptü ve buralarda neler yaptığını sordu.
Cüzer arkadaşı Abdussamed'e macerasını anlattı. Abdussamed Cüzer'i evine götürdü ve şöyle dedi. Bak Cüzer, ben senin zor günlerinin sona erdiğini tahmin ediyorum. Hac ibadetini bitir ve benimle gel. Cüzer Bezirgan'ın yanına gitti ve vedalaştıktan sonra Abdussamed'in yanına geldi. Abdussamed Şamardal hazinesinden elde ettiği hatem yüzüğünü çıkardı ve Cüzer'e verdi. Ve ne zaman bir arzusu varsa yüzüğün taşına dokunmasını, yüzüğün içinde Ra'd adında bir cin bulunduğunu ve hemen ortaya çıkararak arzusunu yerine getirdiğini söyledi. Abdussamed bu sözlerin ardından yüzüğe dokundu. Ra'd ortaya çıktı. Abdussamed Cüzer'i gösterdi ve bundan sonra sahibin bu adamdır dedi. Ra'd Cüzer'e döndü ve hizmete amade olduğunu söyledi. Cüzer biraz düşündü ve hemen Ra'd'dan kendisine, kentine ve evine götürmesini istedi. Ardından Abdussamed'le vedalaştı. Cüzer hatem yüzüğü parmağına taktı ve Rad'ın omzuna bindi. Rad bir nara attı ve havaya kalktı ve saatlerce havada uçtuktan sonra Cüzer'i evinin bahçesinde yere indirdi.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü masalımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sohbetimizin sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.erib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın korunan yaban hayatı bölgeleri. Merhaba sevgili dinleyiciler. İran'ın Korunan Yaban Hayatı adlı programımızın bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bir önceki programda Tahran ilindeki Lar Milli Parkı'nı tanıtmıştık. Programımızın bu bölümünde Horasan-ı Rezevi ilindeki Tendure Milli Parkı'nı ve Kuzey Horasan ilindeki Zamen-i Ahu Milli Parkı'nı tanıyacağız.
Tendure Ulusal Parkı, Horasan-ı Rezevi ilindeki doğa turizmi destinasyonlarından ve gezilecek yerlerinden biridir. Ve İran leoparının bulunabileceği İran'daki en büyük korunan alanlardan biridir. Bu park o kadar geniş ki bazı bölümleri Türkmenistan sınırına yakındır. El değmemiş ve güzel doğası ile bölge birçok hayvanın, süs ve şifalı bitkilerin yaşam alanıdır.
1968 yılında Tendure bölgesi koruma alanı olarak belirlendi ve 1970 yılında Tendure Yaban Hayatı Parkı olarak yeniden adlandırıldı. 1974 yılından itibaren bu parkın alanı azaldı ve son olarak Çevre Yüksek Kurulu'nun düzenlemesine göre 12 Eylül 1982 tarihinde Tendure Milli Parkı olarak tanıtıldı. Şu anda Tendure Milli Parkı'nın alanı 35.540 hektar, Tendure Koruma Alanı'nın yüz ölçümü ise 9.250 hektardır.
Bölümlendirmeye göre Tendure, Dergez'in gezilecek bölgelerinden biri olarak sayılır ve Dergez kentinde Harirud ve Keşifrud drenaj havzasında ve Dörünger Nehri'nin alt havzasında yer almaktadır. Bir zamanlar Dergez ve Quçan halkı için bir gezinti ve eğlence yeri olan Tendure Milli Parkı, en güzel ve en derin bol eğimli vadilerden ve kırlardan yararlanır. Ve başta Uryal koyunu olmak üzere vahşi hayvanlar için en iyi yaşam alanlarından biridir. Eğer sabah erkenden veya akşamleyin bu bölgede olursanız, otlatmakta olan yaban keçisi sürülerini görebilirsiniz.
Bu bölgenin su kaynakları açısından önemli nehirleri yoktur ve bu bölgedeki su kaynaklarının çoğu pınarlardır. Çok sayıda pınarın varlığı dikkate alındığında bu pınarların az miktarda su vermesi nedeniyle bölgede vahşi hayvanların suyunun temin edilmesi açısından sorunlar yaşanmaktadır. Çehelmir, Bid, Recebe, Baştepe, Tendure, Çerelak ve Refsu bu bölgedeki en önemli pınarlar arasındadır.
Tendure Milli Parkı'nın bitki örtüsü çok çeşitlidir ve şimdiye kadar bu parkta 60 cinsten 373 tür tespit edilmiştir. Bu bölgede çeşitli otsu bitkiler, çalımsı bitkiler, ağaçsı bitkiler ve ağaççıksı bitkiler görülebilir. Ardıç, incir, söğüt, kuşburnu, yabani domates, geven, siyah kimyon, yabani keten, kekik, yabani vişne, ceviz, amberbaris, civan perçemi, çiriş, sinir otu, çeşitli bir yıllık çayır bitkileri ve tıbbi değeri olan bitkiler bu parkın en önemli bitkileri arasına yer alıyor.
Tendure Milli Parkı ve koruma alanı çok sayıda kaya ve kır ile çeşitli bitkilerle kaplı, derin ve bol eğimli vadilerin bulunduğu dağlık bir alanda yer almakta olup, başta Uryal koyunları olmak üzere vahşi hayvanlar için en iyi yaşam alanlarından biridir. Bu bölgenin tipik hayvan türleri arasında memeliler, kuşlar ve sürüngenler bulunur. Bu bölgede yaşayan memeliler arasında leopar, uryal koyunu, yaban keçisi, Anadolu yaban keçisi, kurt, yaban domuzu, sırtlan, çakal, pika, tavşan, pallas kedisi, sazlık kedisi ve tilki bulunur.
Tendure Milli Parkı ve Koruma Alanı İran'daki en iyi leopar habitatlarından biridir ve bu güzel kedimsinin birçok görüntüsü bu bölgede kaydedilmiştir. 1992 yılında bu bölgede 134 leopar görüldüğü rapor edilmiştir. 2009 yılında bu bölgedeki leopar nüfusunun 60 adet olduğu tahmin ediliyor.
Bu bölgede yaşayan kuşlar arasında kaya kartalı, baykuş, keklik, kumru, bayağı kum kekliği, bayağı sülün, bıldırcın, kaya güvercini, kulaklı toygar, bayağı atmaca, sığırcık, saksağan, çeşitli baykuşlar, keten kuşu, toygar ve akbaba sayılabilir. Bu bölgenin sürüngenleri arasında kobra yılanı, engerek ve boynuzlu engerek bulunur.
Tahran Radyosu.
Yırtıcı hayvanlar ve zehirli sürüngenlerin varlığı nedeniyle bu bölgeyi ziyaret etmek isteyenlerin Tendure Parkı'nda çadır kurmaları ve gecelemeleri önerilmez. Ancak kamp kurma konusunda çok tecrübesi olan deneyimli turistlerdenseniz, bu parktaki karakolların etrafında kamp kurmanız daha iyi olacaktır. Çerelak, Durunger, Tivan, Babanistan ve Çehelmir karakolları çadır kurabileceğiniz yerler arasında. Ali Bulak ziyaretgahı da Tendure Parkı'nda çadır kurmak için uygun başka bir yer olarak biliniyor.
Tendure Parkı'nda turizm doğaya olan ilginize bağlı olarak bir ila birkaç gün sürebilir. Ancak Dergez'in görülecek o kadar çok yeri var ki bu diyara gidip de bu yerleri ziyaret etmemek yazıktır. Tendure Parkı yakınında ziyaret edilebilecek en güzel yerlerden biri Karasu Şelalesi ve Vadisi'dir. Bu şelale Kelaten Naderi şehrinin güneyinde yer alır ve Horasan Rezevi ilindeki en iyi şelalelerden biri olarak sayılır. Karasu Şelalesi iyi refah imkanlarına sahiptir. Bu şelaleye yukarı çıkmak için turistlerin şelalenin tepesine kolayca ulaşabilmeleri için bir merdiven kurulmuştur.
Hala şelale gezileriyle ilgileniyorsanız Zusiya Şelalesi'ne gidebilirsiniz. Bu şelale Hezar Mescid Sıradağlarının eteğinde yer almaktadır. Zusiya Şelalesi'nin etrafındaki alan koruma altındadır ve doğadan zevk almak için rahat ve görülmeye değer bir yer sayılır. Dergez'deki Nur Ali Şelalesi ve İmam Kamber gezinti yeri, Dergez'de doğal cazibeleriyle bilinen diğer ilgi çekici yerler arasındadır. Dergez zengin bir tarihe ve değerli antikalara sahiptir. Horasan Rezevi'nin tarihine ilgi duyan turistlerin nadiri basamakları, Ceşnabad Hamamı, Yarım Tepe ve Hazreti Sultan'ın kerpiç mezarını ziyaret etmeleri önerilir.
Çok eski zamanlarda Dergez'i Guçan'a bağlayan yol bu bölgeden geçiyordu. O zamanlar bu bölgeye daha çok insan gelip gidiyordu. Bu nedenle bu parkın bir bölümünde eski bir kale var. İnşası İslam öncesi döneme dayanan bu kalenin adı Recebe Kalesi.
Kuzey Horasan iline seyahat etmeye ilgi duyan turistler bu ilin nispeten sıcak bir havası olduğunu çok iyi biliyorlar. Ancak bu ilin kuzey bölümlerine doğru ilerledikçe havası daha ılıman olur. Allah'tan Tendure Parkı bu ilin kuzey bölümlerinde yer aldığı için daha soğuk bir havaya sahiptir. Bu bölgenin yükseklikleri yılın en az 4 ayında karla kaplıdır. İlkbaharda en fazla yağış Tendure Parkı'nda görülür. Bu nedenle Tendure'yi ziyaret etmek için en uygun mevsimin ilkbahar olduğu söylenebilir.
Bu parkın kışları ılımandır. Kavurucu güneşe tahammül edebiliyorsanız bu parka bir yaz yolculuğu sizin için iyi olacaktır. Tendure sonbaharda da görülesidir ve havası güzeldir. Bu parkın hoş ve dengeli havası sonbaharın ortalarına kadar devam ediyor. Kışları bu park o kadar soğuk oluyor ki Tendure Parkı'nda turizm düşüncesini aklınızdan çıkarmak daha iyi olacaktır.
Tendure Milli Parkı sayısız hayvan ve bitki türleriyle el değmemiş doğayı keşfetmeye doyamayan turistleri bekliyor. Bu parkta yalnız kalma ve tabiat ana ile konuşma fırsatınız olur.
Bu programda tanıyacağımız bir diğer koruma alanı da Zamani Ahu Ulusal Parkı. Bu park 2013 yılında İran'da 29. Milli Park olarak tescil edildi. Bu alan Kuzey Horasan ilinde ve Cacerm şehrinin doğusunda bulunan Miyandeşt Yaban Hayatı Sığınağı'nın güvenli alanının bir parçası ve o yılda 16 bin hektarlık bir alanı Milli Park'a yükseltilmiştir.
Bu bölge biyoçeşitlilik ve ekoturizm cazibe kabiliyetleri açısından İran'ın eşsiz bölgelerinden biridir. Zamani Ahu Milli Parkı yarı çöl ve kuru bir alanda yer almaktadır. Asya çitası da dahil olmak üzere nadir ve nesli tükenmekte olan bitki ve hayvan türlerinin varlığı, çekici biyoçeşitlilik ve ekosistem ile birlikte bu bölgenin özelliklerinden biridir.
Zamenahu Milli Parkı'nın önemli bitki türleri arasında ığgın, alhagi, keçi sakalı, saksaul ve geven sayılabilir. Ceylan Asya çitası, kurt, bayağı tilki, Afgan tilkisi, yaban koyunu, sırtlan, çakal, yaban domuzu, ova kedisi, kara kulak, kaya kartalı, esmer kartal, bayağı şahin ve kerkenez de bu bölgenin tipik hayvan türleri arasındadır.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Korunan Yaban Hayatı adlı programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@wsirib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Allah'a emanet olunuz.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, Ehl-i Beyt imamlarının paklık ve mutahhar olmalarına ve onların İslam'ın haklı marifini canlı tutmaktaki cihatları ve zalim hükümetlere karşı direnişlerini açıklıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hameneyi'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. Allah-u Teala, Peygamberin Ehl-i Beyti hakkında Kur'an'da sarih bir açıklamada bulunuyor ki, bu açıklama, Kur'an'da ender konularda tekrarlanmıştır ve o da şudur. Ey Ehl-i Beyt! Gerçekten Allah sizden kiri, günah ve çirkinliği giderip arındırmayı ve sizi tertemiz kılmayı arzulamaktadır. Ehl-i Beyt'i tanıtan, onların tertemiz olmaları ve onlara yönelik ilahi tatirdir. İşte bu tatirin birçok boyutları vardır. Eğer bir grup kendini Ehl-i Beyt'e müntesip biliyorsa, bazı gerçeklere sahip olmalıdır. Bu bizim söylediğimizdir. Donanmaları gereken bazı araçlar vardır. İmamların çalışması, bu birkaç hedef için cihat etmekten ibarettir. Evvela, İslam'ın haklı marifini canlı tutmak, İslami ilke ve temelleri, bunları canlı tutmaktı. Ümmetin zalim ve tağuti hükümetleri, İslami marifi ya yok etmek veya değiştirmeyi, tahrif etmeyi hedefliyorlardı. İmamların hareketinin en önemli dallarından biri ise bunlara karşı direnmekti. İslami marifi korumaktı. İslami marifi ihya etmekti. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.